Tekno Vadi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, Teknovadi'ye hoş geldiniz diyelim. Programı hazırlayan ve sunan ben Hakan Tuzcu, Murat Baran'la birlikte. Teknik yönetmenimiz Sefa Ak'tan hepinize mutlu bir gün diliyoruz. Programımız yine teknoloji ve dijital ağırlıklı konularla ilgili olacak. Öncelikle tabii ki kamu yönetimi açısından dijital zekanın iyi yönetime etkisini konuşacağız. İlk bölümde, ikinci bölümde de kütüphanelerin dijitalleştirilmesi ve dijital personel geçiş sistemleri, dijital kampüs uygulamalarını programımız içerisinde değerlendireceğiz. Her iki konuda da uzman çok değerli konuklarımız olacak. Teknovadi sosyal medya adreslerimiz Instagram, Twitter ve Threads, TSR Teknovadi. Bizi takip etmeyi unutmayın. Teknovadi Dijital Dünya. Sevgili dinleyicilerimiz, kamu yönetimi açısından dijital zekanın iyi yönetime etkisini değerlendireceğiz. Telefon hattımızda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Bayram Coşkun var. Sayın Coşkun, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten aslında kamu yönetimi uzun yıllardır konuşulan, değerlendirilen, farklı teknikler uygulanan bir yönetim şekli. Burada dijital zekanın kamu yönetimine uygulanması çok önemli bir değer aslında. Siz de bu uygulanan değerin etkilerini değerlendirdiğiniz önemli bir makale yayınladınız. Biz onu biraz bizimle paylaşmanızı istiyoruz. Nasıl değerlendirmemiz lazım? İyi bir etkisi mi var hakikaten, yoksa işleri biraz karıştırıyor mu dijital?
Şimdi esasında tabii kamu yönetimi açısından dijital teknolojinin kullanımı dediğimizde veya bununla ilintili olarak kamu kurumlarının ve kamu yöneticilerinin dijital zekasının gelişkin olması hususunu ifade etmek istediğimizde bunun bir tarihsel temeli var. Buyurun. O da 1990'lı yıllarda ortaya çıkan bu e-devlet uygulamaları. Dolayısıyla bilgi ve iletişim teknolojisinin kamu yönetimi alanında kullanılması. Tabii bu 90'lı yıllardaki bu uygulamanın temel motivasyon kaynağı da kamu yönetimi alanındaki olumsuzluklardır. Yani o gün itibariyle özellikle 70'li yıllarda kamu yönetiminin birçok sorunla karşı karşıya olduğu biliniyor. İşte kalitesiz kamu hizmeti, verimsizlik ve benzeri gibi. Dolayısıyla devlet uygulamaları bu sorunlara çözüm olmak üzere ortaya çıkan uygulamalardır. Bu esasa veya tarihsel temele baktığımızda tabii ki kamu yönetimi açısından dijital teknolojiler ve bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması doğal olarak iyi neticeler doğurur. Yani kamu yönetimi açısından bakıldığında zaten biz o makaleyi, bizim kamu denetçiliği kurumunun çok güzel bir yayını var. O yayının bir özel sayısı vardı, iyi yönetim özel sayısı. O iyi yönetim özel sayısı kapsamında hazırlamıştık. Dolayısıyla oradaki zaten genel akademik bilgi de bunu ifade ediyor. Bizim temel tezimiz de bilgi ve iletişim teknolojilerinin kamu yönetiminde kullanılması kamu yönetiminin hizmet kalitesini iyileştirir ve daha az bürokratik bir tarzda ve daha hızlı bir biçimde kamu hizmetini sunmak mümkün hale gelir. Ve o makalemizde de biz özellikle bireyler açısından ifade edilen dijital zeka meselesini kamu yönetimi itibariyle kurumsal alana adapte ettik veya adapte etme çalışmasını gerçekleştirdik. Orada temel tezimiz şu: nasıl ki günümüzde bireyler günlük hayatını sürdürebilmek açısından dijital zekaya ihtiyaç duyuyorsa veya dijital zekaya sahip olmaları sorunsuz bir günlük hayat sürdürmelerini temin ediyorsa, kurumların da özellikle kamu kurumlarının, tabii ki genel manada organizasyonların bütün içi bunun diyebiliriz. Kendi yükümlülükleri veya sorumlulukları kapsamında yer alan kamu hizmetlerini daha iyi sunabilmesi için kamu kurumlarının da bir dijital zekaya sahip olması gerekir gibi bir temel iddiamız var orada.
Evet, şimdi tabii aslında bahsettiğiniz konu çok önemli, çünkü dijital zeka farklı noktalarda değerlendiriliyor ama kamu yönetiminde özellikle yöneticilerin dijital zekasını yönlendirme noktasında da bazı çalışmalar yapması gerekiyor. Bütün bunlar idari ve yönetim açısından da doğru etkiler yapıyor. Bütün bunları makalenizde incelerken bu etkileri, acaba insan unsuru üzerinden mi gittiniz, yoksa var olan bürokratik unsurlar üzerinden mi değerlendirdiniz?
Esasında biz tabii kurumsal yapı üzerinden bu bahsettiğimiz irdelemeyi yaptık, ama şöyle bir olgu da var. Yani kamu yöneticilerinin dijital zekasının gelişkin olması doğal olarak kamu kurumlarının bu alandaki kapasitelerine olumlu etkide bulunuyor. Dolayısıyla bu bir anlamda birbirini besleyen bir süreç. Yani kamu yöneticilerinin dijital zekasının gelişkin olması, kamu kurumlarının da bu alana hazırlıklı olması, daha etkin bir şekilde dijital sahada etkinliklerini ve faaliyetlerini sürdürmesine önemli katkılar yapıyor. Dolayısıyla biz o çalışmamızda bir de şey olgusuna vurgu yaptık. Yani geleneksel kamu yönetimi kültürünün bu anlamda değişmesi vurgusuna yaptık ki zaten mevcut şartlar bu değişimi zorunlu olarak dayatıyor ve bu değişimi de başladığını belirtebiliriz. Dolayısıyla özet olarak şöyle diyebiliriz. Yani geleneksel bürokratik mantık ve kültürle kamu yönetimi alanındaki devlet uygulamalarını zenginleştirmek, işte kurumların dijital zekalarını güçlendirmek ve dijital faaliyetlerini ve niteliklerini daha ileri götürmek pek mümkün değil. Dolayısıyla kamu yöneticilerinin de bu yeni duruma ve yeni paradigmaya kendilerini hazır etmeleri gerekiyor. Evet. Bu çerçevede de işte bir kültür değişimi şart. Bu nasıl olabilir? Oradaki bizim temel önerimiz hizmetçi eğitim, bu konudaki hizmetçi eğitim faaliyetlerinin, yani kamu yöneticilerine yönelik, kamu görevlerine yönelik hizmetçi eğitim faaliyetlerinin oluşturulması ve bunu etkin şekilde sürdürülmesi biçiminde. Nitekim şunu biliyoruz, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra Dijital Dönüşüm Ofisi diye yeni bir kamu teşkilatı kuruldu.
Evet.
Ve kamudaki, hatta Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı bir sayılı Cumhurbaşkanı kararnamesine göre kamu açısından dijital dönüşüm lideridir. Dolayısıyla bu da iyi bir fırsattır. İşte gerek Dijital Dönüşüm Ofisi'nin çalışmaları, gerekse de daha üst düzeydeki malum yapay zeka ile ilgili mesele oluşturulmuş Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle bir yönlendirme kurulu var. Bu tarz yapılarla bahsettiğimiz meç eğitim etkinlikleri oluşturulabilir ve etkin şekilde sürdürülebilir kanaatindeyim. Bu da bir taraftan geleneksel kamu yönetiminin değerleri korunurken olumsuzluklardan arınma ve yeni duruma hazır olma açısından ciddi bir avantaj oluşturacaktır diye düşünüyorum.
Sayın Coşkun, siz tabii farklı makaleler de yazdınız, farklı çalışmalarınız da var.
Evet,
bütün bunların ışığında sormak istiyorum. Aslında
güvenlik vesaire de var.
Evet, bütün bunların ışığında sormak istiyorum. Aslında biz hakikaten kamu yönetimi açısından dijitalleşmede doğru noktada mıyız size göre, yoksa da almamız gereken yol var mı? Bunlar için nasıl bir amaç, nasıl bir yol öngörmemiz lazım size göre?
Yani şimdi şöyle, bu konuda bir takım temel verileri kullanabiliriz. Yani zaten Türkiye'nin bu devlet uygulamalarına geçiş süreci 90'lı yıllar itibariyle başlamış. 2000'li yıllar ve 2010'lu yıllar itibariyle özellikle hız kazanmıştır diyebiliriz. Ama diğer taraftan da bazı uluslararası kuruluşların, özellikle Birleşmiş Milletler'in ürettiği bir takım veriler var. Mesela işte E-Devlet Endeksine ilişkin bir veri var. Ve 2 yılda bir Birleşmiş Milletler 193 ülkenin e-devlet uygulamasını değerlendirip bir çeşit sıralama yapıyor. Şimdi bu ölçüt aldığımızda Türkiye yani sürekli bir ilerleme trendidedir diyebiliriz, ama şu anki mesela son rapora göre sıralaması 48. Bu da yani şu bize şunu ifade ediyor. Yani belli bir mesafe kat edilmiştir. Önemli bir kritik eşik aşılmıştır bu konuda, ama daha kat etmemiz gereken bir mesafenin varlığını da bize ifade ediyor. O nedenle 2000'li yıllar, 2010'lu yıllarda gerek işte bilgi toplumuna geçiş sürecine ilişkin çalışmaların, gerek işte dijitalleşmeyi destekleyici, yapay zekaya ilişkin malum Sayın Cumhurbaşkanımızın bir imzasıyla yayınlanan bir strateji belgesi var. Bu tarz çalışmaların oldukça işlevsel olduğu görülüyor ama tabii bu bizi biraz tabiri caizse rehavete sevk etmemeli. Daha çok kat etmemiz gereken bir mesafe olduğu da anlaşılıyor.
Evet. Efendim çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kısa, net, anlaşılır şekilde aktardınız ve paylaştınız. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
Ben teşekkür ederim. Fikirlerinizi, bilgiyi en azından temel de olsa kamuoyuyla paylaşma fırsatı verdiğiniz için.
Sağ olun.
Tabii şunu da ifade edeyim. Bizim
buyurun.
Tam yönetimi camiası bu konuyla aslında dijitalleşme, e-devlet meseleleriyle, yapay zeka, yapay zekanın kamu yönetimi etkisiyle yakından ilgileniyor. Çok sayıda hocamız, meslektaşımız çok sayıda bilimsel çalışma yürütmüştür veya şu an itibariyle çok sayıda yayın vardır. İlgilenenlerin bu yayınları dikkate alarak bilgilerin geliştirebileceğini tahmin ediyorum.
Efendim çok sağ olun. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Bayram Coşkun, kamu yönetimi açısından dijital zekanın iyi yönetime etkisini değerlendirdi. Teknovadi devam ediyor. Yine stüdyomuza çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Utarit Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Soner Kasım Öcal. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederiz. Sizi konuk etmek büyük bir mutluluk bizim için.
Çok
şimdi,
teşekkürler.
Şimdi çok farklı konularınız var. Aslında ben onlardan birkaç tanesini seçerek bu röportajı yapmak istiyorum. Neden? Çünkü bütün bu alanlarınız, çalıştığınız hem yazılım hem yapay zeka içeren bütün bu modül alanlarınız ve yazılım alanlarınız pek çok konuya da hitap ediyor ama kütüphanelerin dijitalleştirilmesi, dijital personel geçiş sistemleri ve dijital kampüs uygulamaları da temel aldık bu üçü üzerinde.
Evet.
Daha farklıları da var, onu da söyleyelim. Evet. Yaklaşık kaç alanınız var?
4 ana kolda işlem yapıyoruz. Bu kütüphaneler ve dijital yani daha doğrusu kampüs uygulamaları 2 kolumuzu oluşturuyor aslında. Farklı kollarda çalışan ekiplerimiz de var.
Ne güzel. Kütüphaneleri dijitalleştirilmesinden bahsedelim isterseniz
olur.
İlk olarak. Bunun yanı sıra tabii diğerlerini de konuşacağız
kampüs tarafında
ama
belki
kampüs tarafında
gerekir.
Konuşacağız. Çünkü kütüphanelerin dijitalleştirilmesinde bildiğim kadarıyla siz yine devlette de çalışıyorsunuz değil mi? Kültür Bakanlığı'yla da çalışıyorsunuz.
Evet. Kültür Bakanlığı'yla ve üniversitelerle çalışıyoruz. Aslında iki kütüphanelerdeki bu yaptığımız çalışmaları dijitalleşme ve dijitalleştirme noktasında iki boyutuyla belki değerlendirmek doğru olabilir. Çünkü dijitalleşme dediğinizde o kitapların dijitale dönüştürülmesi, ulaşılabilir hale getirilmesi ama dijitalleştirmede de sizin iş süreçlerinizin aslında daha otomatik hale getirilip daha kullanımı kolay. Biraz da gençlerin dijital okur yazarlığına bağlı. Onlar bizim için dinamikler çünkü. Okur yazarlığına bağlı olarak sistemlerinizi geliştirmeniz demek aslında. Biz kendi sistemlerimizi geliştirirken ekip arkadaşlarımızla dijitalleşme, dijitalleştirme, dijital dönüşüm, dijital okur yazarlık gerçekten bunlar bizim için önemli ana başlıklar. Sistemlerimizi ve süreçlerimizi yönetirken kütüphane tarafında yaptığımız dijitalleştirme ise örneğin geçmişte nasıldı, şimdi nasıl yapıyoruz,
evet.
Bu Türkiye'de nasıl yürüyor? Burada hem kendi ekibimiz adına hem de Kültür Bakanlığı'nda olsun, üniversitelerde olsun kütüphaneciler gerçekten çok ciddi kafa yoruyorlar. Oradaki süreçler ve hassasiyetler bize yön veriyor. Biz bilişim tarafındaki teknolojik hassasiyetlerle onların kütüphane tarafındaki teknolojik hassasiyetleri farklı disiplinler bir araya gelince müthiş şeyler ortaya çıkıyor aslında. Bu birçok alanda böyle. Bunlar bizi heyecanlandırıyor.
Aslında talep edilenler var ama sizinle konuşunca daha üst seviye
noktasına
geliyor.
Tabii farklı noktaya
geliyor.
Yani evet. Öyle bir noktaya geliyor ki bir tane cihaz üretiyorsunuz diyor ki işte sepet dolduğunda bana haber verse de kitapları götürsem yerine koysam. Yani ne bileyim sayım yapıyorsunuz dijitalleştirme adına bir başlıyorsunuz ihtiyaçlara bakıyorsunuz çok farklı yere geliyor. oluyor. Şunu
çok özür dilerim. Parantez için. Hani makine üretiyorsunuz, sayım evet. yapıyorsunuz deyince. Geçtiğimiz günlerde bir röportaj izledim. Bu para sayma makinesini üreten
biz kitap sayıyoruz.
diyor ki ben diyor işte bankaya gittim diyor. Paralar eskiydi sayamadı makine diyor. Bunu diyor Amerika'dan rica ettim işte oradaki arkadaşlardan. Bir teknoloji geliştirelim. Bu para sayma makinelerini falan diye. Milyar dolarlar kazanmış. Yani Türkiye'de evet. de yani çok büyük paralar kazanmış. Şu anda kullandığımız o para sayma makinelerinin sahibinden bahsediyor.
Anlıyorum.
Dolayısıyla hani bu da aslında sizin o yaratıcılık alanında karşılıklı konuşmayla oluşturduğunuz
ihtiyaçlar
fikirler, tabii, müthiş tabii. noktalara gidiyor. Onu bahsediyorum.
Kesinlikle. Evet. Ben başladığımız noktalarda olamıyoruz. Olamamamızın sebebi de aslında karşımızdaki müşteri beklentileri farklılaşıyor. Teknolojik gelişmeler, ne bileyim farklı disiplinlerdeki de gelişmeler. Örneğin bizim Campus Card'daki teknolojik gelişmelerin yanında fintech dediğimiz finansal teknolojilerin gelişmesine bağlı da sistemler gelişiyor. Yani dolayısıyla aslında birçok dinamik sizi etkiliyor. Biz arkadaşlarımızla oturup konuştuğumuzda Ar-Ge çalışmalarını yaparken ya aslında bu dijitalleştirme yönünde bunu yapalım diyoruz ama gittiğimizde oturduğumuzda kütüphanecilerle konuştuğumuzda çok farklı şey çıkıyor. Bize bir konu geldi kütüphanede sayım yapalım hızlı bir şekilde dediler. Tamam nasıl yapıyoruz? Etiketliyoruz kitapları, raflara konuluyor. Tabii bunun bir kataloglama ve sınıflama sistemi var. Çok böyle yüzeyel anlatıyorum. Hı-hı. Amerikan işte Avrupa sistemleri, her kütüphanenin kendi tabiri caizse yoğurt yiyişi var. Tamam hadi koyduk etiketledik saymaya başladık tamam saydık işte şu kadar kitap var öyle değil şimdi diyor ki bu rafta olmayan kitap olmaması gereken kitabı bulur musun tamam onu bulduk ama diyor ki şimdi bunu olmaması gereken yerde ama şimdi olan yere götürür müsün beni derken aslında işi gerçekten kolaylaştırıyor
bu kitabı verdim geri getirir misin
tabii,
ne
tabii.
zaman geri getirirsin
tabii, bunların hepsi sistematik ve bunun için üretilen cihazlar var bizim cihazlarımız var kütüphanelerde kiosklar dediğimiz. Hatta 7/24 çalışan dışarıdan kitabı. Hani siz para yatırıyorsunuz ya bankamatiğe.
Evet.
Onlar kitabı yatırıyorlar.
Çok güzel.
Evet evet. Yani müthiş. Dışarıdan gerçekten bunlar bizi heyecanlandırıyor. Ama bunun temelinde öğrencinin beklentileri ve okuryazarlığı. Biraz önce hocamız ben biraz da bakmıştım. Bu kamudaki dijital zeka bu bile bizi etkiliyor. Yani kamudaki dijital zeka dediğiniz bana göre kamunun hazır bulunuşluğudur bu noktalarda. Sizden talep geldiği zaman sizin de bilişim teknolojileri ve işte diğer disiplinlerdeki teknolojilerle ilgili bilginiz olduğu zaman bunu harmanlayıp gerçekten dijital dönüşüme dair adımlar atmış oluyorsunuz.
Evet bu... yani aslında sizden istekte bulunacaklar.
Evet.
Dijital zeka sizden istekte tabii. bulunacak. Siz onu dijital zekanızla oluşturacaksınız.
Aynen öyle. Şöyle evet. birçok dinamiğin farklı disiplinlerdeki birçok dinamiğin birbirini etkilemesi lazım. Yani gelişme de böyle oluyor. Şimdi bakıyorsunuz biraz önce hocamız bahsetti. Ben de baktım. Tabii dijital dönüşüm endeksimiz nedir? Ne durumdadır falan diye. Ama aslında bunlar bu farklı disiplinlerin bir araya gelip birbiriyle konuşup kafa yorması ve belli bir noktaya getirmesine bağlı. Bir kütüphaneci tek başına bu dijitalleşme noktasını halledemeyebilir. Ya da bir bilişimci tek başına kütüphaneyle ilgili dijitalleşme konularını halledemeyebilir.
Ama siz bütün hepsini bir noktada toplayıp hepsinden evet. fikir alıp evet. sonra onları bir havuzda birleştirip bir ürün ortaya
evet.
çıkartıyorsunuz.
Çok kıymetli kütüphaneci arkadaşlarla çalışıyoruz. Haklarını yemeyelim. İsim vermek doğru değil belki ama Kültür Bakanlığı'nda ve üniversitelerde gerçekten piyasada da öyle kütüphaneci arkadaşlarımız var. Onlarla oturup konuştuğumuzda çok güzel şeyler çıkıyor. Temelde biz ne yapıyoruz? Aslında RFID teknolojileri dediğimiz kitapların etiketlenmesi, doğru dolaşımının sağlanması, izinsiz çıkışların engellenmesi, ödünç iade istasyonlarıyla evine götürüp getirmesini ve hızlı sayım yapmalarını sağlıyoruz. Şimdi bu kütüphanecilikte yeni bir konu daha gündeme geldi. Tabii kütüphaneler biraz çalışma alanlarına döndüğü için rezervasyon sistemleri yapıyoruz.
Aa, evet.
Ve burada güzel olan şey şu, siz bunları dijitalleştirdiğiniz zaman dijital verileri de sayısal olarak elde ettiğinizde bir takım öngörüler de oluşturuyorsunuz. Yani çok müthiş bir şey aslında.
Evet.
Yani diyorsunuz ki şu kadar kişi geldi, şu kadar yaşa sahip kişi geldi. Biz bir çocuk kiosk ürettik ve persantal eğrilerine baktık. Kimler geliyor? 11 yaşında çocuklar geliyor. Ortalama Türkiye'deki boyu nedir? Ha, o zaman kioskumuzun boyu, kiosk dediğimiz bir cihaz kitabı alıyor veriyor kendi personel olmadan.
Ona göre yapıyorsunuz.
Ona göre yapıyorsunuz tabii. Bunlar aslında ufak belki ama dijital dünyaya gençlerin ve çocukların adapte olması için de kıymetli şeyler. Evet. Onun için biz ekibimizde çok mutluyuz bu işlerle uğraşmaktan.
Şimdi diğer konuyu da sorayım mı? Ondan sonra evet. da biraz hani Türkiye-Dünya kıyaslamasını yapalım ve gelecek kıyaslamasını yapalım. Bu özellikle dijital kampüs uygulamalarında da hakikaten şöyle bir şey var galiba. Benim gördüğüm kadarıyla ben bir üniversiteye kaydolduğum zaman sizin yazılımlarınız sayesinde bir kart sahibi oluyorum. Sonra o kampüs içerisinde benim bütün hayatım kolaylaşıyor herhalde.
Evet evet kolaylaşmakta kalmıyor. Başka noktalarda da avantajlar elde edebiliyorsunuz. Biz şu anda UTARIT olarak 73 üniversiteyle irili ufaklı çözümlerimiz var. Ve bu üniversitelerde aslında kampüsü bir bütün olarak ele alıyoruz. Yani kampüse adım attığı andan itibaren öğrencinin gerek kampüs güvenliğiyle ilgili giriş noktalarında, otoparklarda, yemekhanede, kantinde, spor merkezinde, yoklama sistemlerinde, kütüphanede hepsinin tek bir program üzerinden faydalanmasını sağlıyoruz. Aslında üniversitedeki tüm yaşam alanlarında tek bir kart, tek bir programla yönetiyoruz sistemi. Ancak şimdi geldiğimiz noktada hani bunu nasıl dijitalleştirebiliriz dediğimiz noktada da işte o aşamada mobil uygulamalar devreye giriyor. Yani siz kartın yanında ya da kartınızı kullanmak istemediğinizde
artık elinden telefonu bırakmıyor. Evet. Her şey burada olsun diye.
Evet, kesinlikle o süreçleri iyileştirdiğiniz sürece yani dijitalleştirdiğiniz sürece daha kıymetli oluyorsunuz. Örneğin bizim tarafta geliştirdiğimiz bir mobil uygulamanın yanında finansal teknolojiler tarafında gelişen bir cüzdan elektronik cüzdan uygulamasıyla geldiğimiz noktayı ben size anlatayım. Kartı kenara koyun, unuttunuz diyelim, cep telefonu uygulamasını indiriyorsunuz, bir tane kredi kartı tanımlıyorsunuz ve bunlar bankaların enstrümanları. Yani güvenlik noktasından bir şey yok. QR kodu, NFC ile falan evet. turnikeden geçiyorsunuz, yemeğinizi yiyorsunuz, kampanyaları takip ediyorsunuz, dış dünyada nasıl kullanırım diye bakıyorsunuz. Birçok unsuru, hatta mezun olduktan sonraki süreçlere bile hızlı bir şekilde adapte olup dahil olabiliyorsunuz. Aslında gerçekten heyecan verici bir şey.
Burada da yani ama şöyle yani bu işin tabii sonu yok. Gerçekten hani böyle bir gelecek perspektifi açısından kendinizi nerede görüyorsunuz? Hem şirket olarak hem kişisel olarak hem yazılım dünyası olarak bu uğraştığınız bölümler açısından. Bir de dünyayla kıyasladığımızda neler söylersiniz?
Bu iki konu içinde dünyada baktığınız zaman özellikle kütüphaneciler kütüphane tarafında bir takım araştırmalarım da oldu. Aslında Türkiye ile dünya aynı noktalarda diyebiliriz. Hatta bizim bazı özel ihtiyaçlarımız işte bu rezervasyon sistemleriyle bağlantılı daha da geliştirilebilir yapıda. Dünya ölçeğinde işte yakın zamanda birçok ülkeye gittim. Bu işler nasıl oluyor diye baktım. Ufak tefek farklılaşmalar var ama biz kendimizi dünya çapında global hizmetler verebilen bir firma olarak görüp ve belli bir noktaya da getirmek istiyoruz işin açıkçası. Ve Türkiye'de yapılanların da dijitalleştirme anlamında bu sektörler açısından çok iyi noktalarda olduğunu düşünüyorum. Bir iki detay var. O da işte bu Google Pay ve Apple Pay gibi konuların da dünya gündemine gelmesi, işte yurt dışında olan bir şeyler. Bunlar da yakın zamanda muhtemelen gelecek çünkü orada mevzuatsal bir takım konular var. Şu anda hani apayrı bir dünya. Onlar da çözüldüğü zaman o dijitalleşmenin çok farklı boyutuyla daha global hal alacağını düşünüyoruz. İyi bir noktada olduğumuzu da düşünüyorum.
Evet. Ama tabii siz öncelikle tabii sağladığınız bütün bu altyapı hizmetleriyle, efendim bu yazılım hizmetleriyle, gelişim hizmetleriyle müthiş bir Türkiye altyapısı da oluşturuyorsunuz bir taraftan. Bir taraftan da bunun örneklemesini yurt dışında da tanıtım olarak
yapıyoruz. Yapıyoruz tabii tabii. Bir takım fuarlara dahil oluyoruz. Kültür Bakanlığı ile yine ortak bir takım fuarlarda, kitap fuarlarında, örneğin kütüphanecilik tarafında kütüphanecilerin bir arada olduğu ulusal ve uluslararası oluşumlarda bir arada oluyoruz. Onlara neler yaptığımızı anlatıyoruz. Oralardan çok şey öğreniyoruz. İşte ben böyle de bir şey istiyorum diyebiliyor. İşte yakın zamanda Azerbaycan'daydım. Oradaki kütüphanecilerle tanıştım. Kültür Bakanlığı'yla tanıştım. Kültür Bakanlığı'ndaki yetkililerle tanıştım. Ve orada nelerin ihtiyaç olduğunu da görüyoruz. Kendi tarafımızda da katkı sağlayabiliyor. Biz de onlara katkı sağlayabiliyoruz. Avrupa'daki durum ne? Onlara bakıyoruz, inceliyoruz. Biz mesela şu anda bir üniversitede çok güzel ve büyük, bizi heyecanlandıran bir proje yapıyoruz. Rezervasyon sistemini tasarlarken Almanya'daki üniversitelerde de bu işler nasıl oluyormuş diye kendimizce Ar-Ge tarafında bir takım araştırmalar yaptık. Çünkü gelmek istediğimiz nokta orada yaptığımız çalışmaları dışarıya da anlatmak. Bunu yaparken de yine yazılım teknolojilerini seçerken de ona göre seçiyoruz. Yani bu ön planda görünen şeydir ama işte çok dilli olması, uygulamaların olması, bir Android, bir iOS uygulaması, bunları nasıl yapabileceğini, bunların hepsini tabiri caizse düşünmeye çalışıyoruz ekibimizde.
Sayın Hocal, gördüğüm kadarıyla zaten incelediğim kadarıyla da siz evrensel bir çalışma yürütüyorsunuz. Yani dolayısıyla bu evrensel çalışma farklı dillerde olduğunda her noktaya, her ülkeye uyarlanabilir. Evet. Altyapısı önemli burada. Oluşturduğunuz altyapı, bilgi birikim, efendim bunlar önemli. Yazılım hizmetleri önemli.
Seçtiğiniz donanımsal ürünlerin de altyapılara uygun, çok çabuk adapte olabilecek şekli önemli. Yani bugün X bir ülkeye gittiğiniz zaman oradaki altyapının ne olduğunu bilip ona göre hareket edip ona göre cihaz seçip ona göre teknolojilerinizi oluşturursanız çok da aslında zor şeyler değil,
evet,
oralara
Türkiye'deki
ulaşmak.
Türkiye'deki tabii bu internet iletişim daha da arttığı sürece daha da hızlı olacak bazı gelişimler. Bir de tabii teknoparklarda da bulunuyorsunuz bildiğim kadarıyla.
Biz de yakın zamana kadar teknoparktaydık. Şimdi Ar-Ge merkezi olma yolunda adımlarımızı atıyoruz.
Hakikaten müthiş. Yani o çok daha önemli.
Bilkent ve Ankara Teknopark'ta bulunduk ama dedik ki biz kendi yerimizde artık Ar-Ge merkezi olalım. Onun da fitilini ateşledik diyelim. Yakın zamanda bir takım çalışmaları da beraber götüreceğiz. Bu arada bizim güvenlik sertifikalarımız var. Tesis Tabii. güvenlik. Zaten diğer akreditasyon noktalarını söylemiyorum. ISO'ya dayalı 27001 ve 9001 ile ilgili. Şimdi sıra Ar-Ge merkezi olmaya geldi. Umarım onu da en kısa zamanda yapacağız.
Gerçekten çok önemli. Çünkü bu Ar-Ge bizim biraz da hani böyle kiraladığımız, satın aldığımız bir şeydi. Bu noktada da çalışma yapmak şirketlerin de gelişmesi, büyümesi anlamına geliyor.
Çok kıymetli ama Türkiye'deki şirketlerin tabii gelişme ve büyümesi ve Ar-Ge çalışmaları biraz işi aldıkça da gelişiyor maalesef.
Evet. Hani ben ya yatırım alacaksınız ya da daha fazla iş alacaksınız.
İşte bir ürettim, üç kazandım, birini de Ar-Ge'ye ayırayım demeniz her zaman mümkün olmayabiliyor. İşte teşvikti, yatırımdı ya da bir takım Ar-Ge merkezi olaraktan elde ettiğiniz avantajlarla bu süreçleri yönetmeye çalışıyorsunuz aslında.
Evet, ama gördüğüm kadarıyla hakikaten Türkiye'deki çok önemli bir üniversite yüzdesine sahipsiniz. Onları yapıyorsunuz. Kütüphanelerde de çok önemli bir yüzdeye sahipsiniz. Bir de gelecek konusundaki düşüncelerinizi alayım.
Evet, çok güzel şeyler hayal ediyoruz aslında. Ekibimle beraber bazen konuşuyoruz. Şuraya gelmeli, buraya gelmeli diye. Genç bir ekibe sahibiz. Bu da beni çok mutlu ediyor. Onlarla çalışmak da, buradan da teşekkür ediyorum. Bütün ekip arkadaşlarıma, yani dolu dolu ne iyi ki benim ekibimdesiniz diyorum her arkadaşıma bazen. Gelecekle ilgili aslında bu süreçleri örneğin doğru ifade etmek için Metaverse dedikleri, mesela kitapları aslında internetten rafların arasında dolaşıp alabilmelerini çok arzuluyorum ben. Olur olmaz tabii. Hmm. Ama şöyle üniversitelerde mesela üniversitenin bir üyesi, yani ODTÜ'de okuyorsanız ben Hacettepe'de işte ne bileyim Van 100. yıla da kimseye bir şeyleri anlatmadan girebilmeliyim mesela. Dolaşımı sağlayabilmeliyim. Yurt dışında bunun örnekleri var. Dolayısıyla bunları yapmak istiyoruz. Tabii bunları yaparken de biraz önce hocam çok güzel söyledi, çok da cuk diye oturdu vallahi, tabiri caizse dijital zeka dediniz. Yani kurumlara bunu anlatabilmeniz lazım, ilgili kurumlara, sizi dinleyen. Kendinize anlatabildiğiniz gibi anlaşılabilir olmak da çok kıymetli.
Gerçekten öyle. Yani, aklıma yine şey geldi. Biliyorsunuz bu Google Earth'ün ilk bulunuşunda bir sanat eseri olarak ortaya çıkıyor. Yani böyle hani bakın oraya birkaç fotoğraf koyalım. Aa işte burada doğmuştum falan gibi bir sanat eseri olarak yapılıyor ama sonradan onu yapanlar aslında geleceği görüyor. Diyorlar ki işte bak şurada kullanabilirsiniz, burada kullanabilirsiniz. Fakat bunu tam anlatamıyorlar. Google Earth onu bambaşka bir noktaya getiriyor. Şöyle söyleyeyim, mesela uçaklardaki navigasyon sisteminden bahsediyorlar. Bunu kullanabileceksiniz. Koltukların arkasına koyacaksınız. Hiç önemsemiyorlar o zaman ama şimdi tüm uçaklarda var. Dolayısıyla hakikaten tüm dünyayı bu global hale getirecek bu yazılımlar ve bu sistemler aslında sizde bakacağız belli bir noktadan sonra. Tüm Türkiye'deki üniversite öğrencileri birbiriyle etkileşim halinde olabileceği sistemler bir öğretebilirsiniz.
Kesinlikle
yani.
Hem öyle hem de kütüphaneler için hem o kitaba dokundurtacaksınız. Kütüphaneciler bunu istiyorlar, onu anlıyoruz. Ama işleri de kolaylaştıracaksınız süreç açısından. Dolayısıyla umarım bunları da gerçekleştirebiliriz.
Efendim başarılar diliyorum. Konuk olduğunuz için de çok teşekkür ediyorum.
Ben de çok teşekkür ederim.
Çok değerli bilgileri paylaştınız. UTARİT Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Soner Kasım Öcal'dı konuğumuz sevgili dinleyiciler. Bugün için Teknovadi'nin sonuna geldik. Tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Teknovadi.